adımız ve umurumuz için.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın ilk iş gününde yine buluştuk. Şimdiden sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Ve bize ulaşabileceğiniz değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen programımızın başında sizlere iletmek istiyoruz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 300 yılı aşkın bir süre Osmanlı sınırları içinde kalan Tunus'u konuşacağız programımızın ilk dakikalarında. Günümüzde hala Osmanlı izlerini taşıyan Tunus'ta Türk varlığı üzerine değerlendirmeleri Büyükelçi Ömer Faruk Doğan aktaracak bizlere. Hemen sonrasında İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı ile göçmenlerin eğitimi ve entegrasyonu üzerine sohbet edeceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Küçük bir kız sakladım hep içimde, tek dostum o büyüdü benimle. Yaşadım her ne varsa alnımın yazısında, acılar biriktirdim hep yarına dünden hatıra. Yaşadım
Adam.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Büyükelçi Ömer Faruk Doğan bizlerle birlikte. Sayın Doğan hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sayın Zor. Teşekkür ederim.
Tunus'taki görev süresini tamamladı Sayın Büyükelçimiz ve biz de Tunus'u konuşalım bugün. Tunus'taki kardeşlerimize sizin vesilenizle selam gönderelim istedik. Ama öncesinde tabii ki Osmanlı'dan itibaren çok değerli bir tarihimiz var Tunus halkıyla. Nasıl başladı o tarih? Öyle isterseniz sözlerimize başlayayım.
Sayın Zor, öncelikle TRT mensuplarına, sayın yapımcımıza ve sizlere bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
Bizim için biz teşekkür ederiz.
Afrika ve genelinde de Tunus Türkiye için çok önemli. Tunus'un ilişkilerimizin başladığı dönem 1500'lü yıllara dayanır. Ve çok ilginç de bir ilişki başlama şekli vardır. Cerba Adası Tunus'un en güzel yerlerinden birisidir. İspanyol ve İtalyan korsanlar adayı işgal etmişler. Halk zulüm altında İstanbul'dan yardım isteniyor. Turgut Reis, Trablus'taki kaptanımız şeyiyle beraber, kafilesiyle beraber Cerba Adası'na geçiyor. 2 yıllık bir mücadele ile Cerba Adası'ndaki Tunuslu mazlum ve masumları İtalyan ve İspanyol korsanların zulmünden kurtarıyor. İlk ilişkimizin başlangıcı orasıdır. Tabii ki Turgut Reis Tunusluları bu zulümden kurtardığında geri dönmek istiyor. Cerbalılar bırakmıyorlar. Eğer siz dönerseniz bu korsanlar tekrar gelir ve hepimizi bıçaktan geçirir diyorlar. Ve onun üzerine Turgut Reis'i Cerba Adası'nda bir Tunuslu hanımefendiyle evlendiriyorlar. Tunus da bizim ilk ilişkimizin başladığı ilginç ve hoş hadise budur. Tabii ki o dönemden 1881 Fransız işgaline kadar Bardo Anlaşması'yla işgal edilmiştir Tunus. İlişkilerimiz devam etmiştir. Hı hı. Tabii bu çok köklü, çok boyutlu bir ilişki.
Evet.
Çok karşılıklı ilişkilerimizde girişkenlikler vardır. Ve hatta zaman zaman ben şunu da düşünüyorum. Türk toplumuna en yakın toplum hangisidir diye dendiğinde benim aklıma ilk gelen Tunus toplumudur. Düşünebiliyor musunuz? 1564 yılından bugüne kadar İç içe yaşamış iki toplum, iki kültür, iki medeniyet. Hatta Tunus Afrika'nın giriş kapısı olarak nitelendirilir. Afrika'ya ismini veren, kıtaya ismini veren de Tunus medeniyetidir. Hmm. Çünkü Tunus'un tarihteki ilk ismi Afrikiye'dir. Ve Afrika Tunus'tan almıştır kendi ismini, medeniyetini, bugünkü olgunluğunu. Tabii ki 300 yıllık müşterek bir yaşamla da Osmanlı'nın bu sürece kültürel anlamda, sanat anlamında, eğitim anlamında, mimari anlamda ve yetişmişlik, kimlik anlamında çok büyük katkıları olmuştur.
Evet.
Osmanlı 1564'ten sonra hele hele Sinan Paşa'nın bugün başkent olan Tunus'u İspanyollardan kurtardığı dönemden sonra ilişkilerimiz daha da bütünleşmiştir. Ve öyle bir hale gelmiştir ki bugün Tunus'ta ailelerin %50'si neredeyse Türk soyundandır. Türkiye isimli kasabalar, şehirler vardır. Baştopçu, başçavuş aileler vardır. Bu aileler birlikte yaşamışlığın getirdiği bir hatıradır, bir mirastır. Bizlerin bu Kuzey Afrika mirasına düzgün bir şekilde sahip çıkması hem bu ülkelerin tarihsel derinliği içerisinde kendi olması gereken gelişmişlik seviyesine yaklaşmasında model ülke olarak kabul ettikleri Türkiye'nin kendi fonksiyonunu doğru şekilde yerine getirmesi gerekir. Hem de halklar olarak ilişkilerimizle karşılıklı dayanışmayı daha doğru ortaya koymamız gerekir. Tunus'un bugün 24 vilayeti var. Bu 24 vilayetin içerisinde Osmanlı'nın eseri olmayan neredeyse tek bir şehir yoktur. Ya camisi vardır, köprüsü vardır, medresesi vardır, yolu vardır, hanı vardır, hamamı vardır. Kıyı şehirlerinin hepsinde kaleler vardır ve o kalelerin içerisinde Osmanlı'nın inşa ettiği bölümler vardır. Dolayısıyla bizim Tunus'tan bahsederken, Tunus'taki medeniyetten, kültürden, geçmişten bahsederken Osmanlı'yı bir şekilde ihmal etmemiz mümkün değil. Türk varlığını ihmal etmemiz mümkün değil.
Evet, aslında en başta söylediniz ya, onlar yardımı bile Tunuslular Osmanlı'dan istemiş, İstanbul'dan istemiş.
Tabii ki.
Demek ki o yakınlığı hissetmişler, o Osmanlı'nın bize mutlaka kol kanat gerer duygusunu hissetmişler ki ilk yardım çağrısı başka ülkelere de olabilirdi çünkü.
O dönemde Osmanlı Akdeniz Havzası'nda bütün Mağrip kıyılarının en ciddi koruyucusudur. Hatta Turgut Reis'in ismi Dragut Reis'tir. Korsanlar Dragon Turgut, Dev Turgut, korkudan. Zalim insanlar o kadar zulmetmişler ki halka. Turgut Reis de büyük bir eda ile, büyük bir vakur ile o mazlum insanları korsanların zulmünden kurtarmış. Mesela bir örnek vermemiz gerekirse, biz de Anadolu'da falan mezalimi, filan mezalimi, filan zulmü gibi tabirler vardır. Evet. Tunus'ta da İspanyol bıçağı kavramı vardır. İspanyol bıçağının özel bir anlamı vardır ve Tunuslu'nun tarihte yaşadığı zulmü anlatır. Cerba Adası'nı korsanlar işgal ettiğinde Cerba Adası'ndaki hanımların bıçak kullanmasını yasaklamışlar. Ki o bıçaklarla geri dönüp herhangi bir şekilde korsanlara karşı saldırıda bulunulmasın diye. Merkezler oluşturulmuş. Bu merkezlerde hanımefendiler mutfakta yemek yapmak için ihtiyaç duydukları sebze, meyve, et bunları filelerine koyuyor. Bu merkeze gidiyor, kuyruğa giriyor. Kendisine sıra gelince bıçağı kullanıyor, kesiyor, biçiyor. Tekrar evine gidiyor, yemeğini yapıyor. O merkezlerde kullanılan bıçakların ismi İspanyol bıçağıdır. Ve İspanyol bıçağı bugün Tunus'ta tarihte yaşanan zulmü simgeleyen bir kavramdır.
Müzelerde sergilenme anlamında ya da
yok, anma ama bir kavramdır. Evet. Bir kavramdır. Mesela bizim bunu bilmemiz gerekiyor. Bizim tarihte zulüm gören toplumları, ki buna Tunus da dahildir, bu zulümden kurtardığımızı bilmemiz ve bugünkü ilişkilerimizi de o bilgiler üzerine oturtup daha sağlıklı, daha uzun vadeli ve daha çok boyutlu ilişkiler kurmamız gerekiyor. Evet.
Peki şu anda günümüzde Tunuslular biliyor değil mi bu kardeşliği, bu dostluğu?
Tabii bu çok kolay değil. Nasıl ki Türkiye'de Kuzey Afrika'ya, Mağrib'e karşı bir algı oluşturuluyor ise, nasıl ki bizde bir bilgi eksikliği var ise bölgeyle ilgili, bölgedeki geçmişimizle ilgili, bu ülkelerde de Tunus'ta da Türkiye'ye karşı özel bir algı oluşturma gayreti ve çabası var. Şöyle düşünün ki Tunus 54 Afrika ülkesi içerisinde kıtaya ismini veren en gelişmiş ülkedir. Bir örnek, Tunus'taki üniversite mezunu bayan sayısı erkek mezundan daha yüksektir ve dünyadaki 10 ülkeden birisi Tunus'tur. Eğitim seviyesi gerçekten çok yüksektir. Kültür seviyesi gerçekten çok olgunlaşmıştır. Ve Türkiye'ye karşı ilgi ve alaka da çok yüksektir. Türk dizileri o kadar yaygındır ki. Sokakta gördüğünüz insanlar dizilerden ve internetten Türkçe öğreniyorlar. Ben sadece başkent Tunus'ta 3-4 konferansta 5000'in üzerinde üniversite öğrencisi kendi rektörlüğüne biz seçmeli ders olarak Türkçe istiyoruz diye yazılı olarak beyanda bulunmuştur. Bu o ülkenin, o toplumun okumuş kesiminin, üniversite kesiminin Türkiye'ye ve Türkçe'ye olan ilgisinin, Türkçe'ye olan yakınlığının bir göstergesidir. Bizim de bölgeye açılmakta en büyük eksikliklerimizden birisi Arapça ve Fransızcadır. Tunus halkı okunmuş bir halk, her iki dile de sahip. Biz Tunus'la beraber hem ekonomik anlamda hem yatırım anlamında 54 Afrika ülkesine açılma imkanına sahibiz. Bizim önce Tunus halkını tanımamız gerekiyor. Tunus'un nerede olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tunus'un kabiliyetini, potansiyelini bilmemiz gerekiyor. Bunun üzerine de kültürel, sosyal, ekonomik, ticari ilişkiler kurmamız gerekiyor. 54 ülkeyle Afrika bütün geleceğin en yüksek potansiyel ihtiva eden ülkesi. Tüm dünya orada. Çin, Amerika, Japonya, Rusya,
herkes fark Kanada, etmiş, değil mi?
Herkes kendi payını bir şekilde garanti altına almanın içerisinde. Bu kadar yıllık geçmişimize ve müşterek yaşamımıza rağmen en az toplumun olduğu ülke Türkiye. Vatandaş sayımız 500 olsa biz gerek seçimlerde gerekse referandumlarda oy kullanabileceğiz. Ama 500'ün altında olduğumuz için oradaki vatandaşlarımız oy kullanmaktan dahi mahrum kalıyor. Düşünün ki 3 asırdan fazla bir arada yaşadığımız bir toplumla beraberiz.
Peki bu ilişkileri devam ettirebilme anlamında neler önerirsiniz, neler yapılabilir hem Türkiye açısından hem de Tunus hükümeti açısından?
Tabii ki yapılması gereken birçok şey var. Biz öncelikle karşılıklı ekonomik ticari ilişkilerimizi, yatırımlarımızı artırmamız gerekiyor ki eğer biz karşılıklı fayda sağlayabilirsek, yani hem Türkiye'ye hem Tunus halkına ekonomik anlamda katkı sağlayabilirsek, ticareti ve müşterek üretimi artırabilirsek, 1.2 milyar nüfuslu Afrika'nın beslenmesi için Tunus'ta müşterek üretim yapabilsek, ki şunu düşünmemiz lazım, bugün sadece Afrika'nın gıda ithalatı 500 milyar doların üzerindedir. Eğer bizim 500 milyar dolar ihracat hedefimiz var ise, en yüksek seviyede değerlendirmemiz gereken kıta Afrika'dır, bunun giriş kapısı da Tunus'tur. Toplumumuzun, yatırımcımızın, yöneticimizin, idarecimizin bunun farkında olması gerekiyor. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız 2017 yılında Tunus'a gelerek Türkiye'nin bu iradesini ortaya koydu. En yüksek seviyede ortaya koydu. Ama bunun arkasından girişimcimizin bu yaklaşımı desteklemesi, Tunus halkına destek olması gerekiyor ki geçmişte olduğu gibi bugün de Tunus Afrika'da olması gereken düzeye çıkabilsin. Geçmişte ilişkilerimiz çok farklıymış. İkinci Abdülhamit Tunus'tan vezir getirmiştir ve daha sonra sadrazam yapmıştır. Hayrettin Paşa'yı ki Tunus'ta büyümüştür. Tunusludur. Kafkas kökenlidir. Kafkaslar'da doğmuştur ama köle olarak İstanbul'da Tunuslulara satılmış, Tunus'ta Arapça öğrenmiş, geçmiş Fransa'da eğitim görmüş, daha sonra da bizde vezir ve sadrazam olmuştur. İstanbul'da vefat etmiştir, Eyüp'te defnedilmiştir ama Tunuslular duydukları bir yüksek seviyedeki ilgi ve alakadan dolayı Hayrettin Paşa'yı mezarıyla beraber 1964 yılında tekrar Tunus'a götürmüştür. Yani Osmanlı kendi kendini yönetmemiş. Dışarıdan da yönetici getirip Hayrettin Paşa gibi, Tunuslu Hayrettin Paşa gibi bu insanları kendi yönetim sistemi içerisinde değerlendirmiştir. Biz bunun devamını getirmemiz ve bunun devamına bir yeni yapı inşa etmemiz, yeni bir boyut geliştirmemiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek hem Türkiye'nin Afrika'daki varlığını ortaya koyma imkanımız olur, hem Tunusluları içinde bulundukları sıkıntılardan kurtarma imkanımız olur. Ki ben size soru sorma imkanı da vermedim. Haberi alan Tunuslu bir kardeşimiz şu mesajı gönderdi bana. Ne olur Tunus'taki anne ve çocuk ölümlerinden de bahsedin. Ne kadar yüksek olduğunu söyleyin. Biz Türkiye'den destek ve yardım bekliyoruz.
Evet, aslında tam diyecektim ki biz hep Tunus'u konuşuyoruz. Tunuslu kardeşlerimizden bize söylenen veya istek yapılan bir konu var mı diye dediğiniz gibi soracaktım ki.
Tunus masum ve mazlum bir toplumdur. Evet. 11 milyon nüfuslu, Avrupa'nın üzerinde ısrarla durup kendi kontrolü altında tutmak istediği ve bu aracılıkla da Afrika'yı yöneteceğine inandığı laboratuvar bir ülkedir. Türkiye'nin bu nedenle Cumhurbaşkanımızın sahip çıktığı gibi halkımızın da yatırımcımızın da tüccarımızın da sahip çıkması ve Afrika'daki etkinliğimizi artırması gerekiyor.
Evet, ekonomi anlamında yapılabilir tabii, aslında eğitim anlamında da çok şey yapılabilir. Dediniz ya öğrenciler Türkçe seçiyor üniversitelerde diye.
Doğru, 5000 öğrencinin yazılı müracaatından bahsettim. Şükür Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsü'nü kurmak 2017 yılında kurduk ve bugün Yunus Emre Enstitüsü yılda 1000'in üzerinde Tunuslu'ya Türkçe dersleri veriyor. Türkçe kültür programlarımız var, sinema programlarımız var, etkinliklerimiz var. Bunlarla Türk kültürünü Tunus'ta tanıtmaya gayret ediyoruz. Ve Tunus'tan da beklentimiz var tabii ki. Tunus'tan da İstanbul'da bir enstitü kurmalarını bekliyoruz. Ve Türkiye'de Tunus algısının tamamlanabilmesi için Tunusların da bir takım girişimlerde bulunması gerekiyor. Bir üniversite kurmaları gerekiyor. Bunları bekliyoruz Tunus'tan. İnşallah önümüzdeki süreçte daha sağlam bir zemin üzerinde ilişkilerimizin, ikili ilişkilerimizin ve ikili üçlü ilişkilerimizin hem Türkiye-Tunus-Afrika hem de Türkiye-Tunus-Arap dünyası anlamında ilişkilerimizin gelişeceğine daha da muhkemleşeceğine inanıyorum.
Evet, biraz da kültürel anlamda konuşalım. Çünkü mutlaka pek çok turist de yine Tunus'tan Türkiye'ye geliyordur. Türkiye'den Tunus'a giden turist sayısı ne kadar örneğin bir yıl içinde?
Çok yüksek olduğunu söylemek isterdim ama maalesef değil. Her gün Türk Hava Yolları'nın iki seferi var Tunus'a. Tunus Hava Yolları'nın da iki seferi. Toplamda 4 seferimizin tamamı dolu. Yaz-kış. Eğer yeteri zaman öncesinde biletinizi almazsanız yer bulamazsınız. Yetmiyor. O kadar kültürümüz iç içe girmiştir ki bir örnek vermek isterim müsaade ederseniz Sayın Zor. Mesela Mevlüt kandilini biz kutlarız. 1100 yıl önce Mevlüt Tunus'ta, Kayravan'da Mulat adı altında geliştirilen bir gelenektir. Ve biz kendi kültürümüz, kendi anlayışımızda o Mevlüt'ün içeriğini artırıp, zenginleştirip kendi sistemimize, kendi kültürümüze yerleştirmişiz. Orijinine baktığımız zaman Afrika'daki ilk mescidin kurulduğu Kayravan'da neşet eden çok güzel bir alışkanlık. Buna benzer birçok alışkanlıklarımız var. Türkiye'de Tunuslular köyü var. 1856 Kırım Savaşı'nda 15 binin üzerinde Tunuslu Osmanlı'ya yardımcı olmak ve Ruslara karşı mücadele etmek için Osmanlı ordusuna katılmak üzere Kırım'a gidiyor. Büyük bir mücadele. Dönerken bir kısmı Kastamonu'dan geçerken çok beğeniyorlar ve orada yerleşiyorlar. Bugün Türkiye'de ismi Tunuslular olan bir köyümüz var. Ama biz bilmiyoruz, farkında değiliz. Bizim bu ikili ilişkilere temel teşkil etmek üzere bu tür tarihi gerçeklere dayanan zenginliklerimizi gençliğe aktarmamız ve bu ilişkileri pekiştirmemiz gerekiyor. Ki hem Tunus'u hak ettiği yere getirebilelim hem de Türkiye'nin Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi dünyanın beşten büyük olduğu anlayışını özellikle Afrika'nın çok ihtiyacı vardır buna bir şekilde yerleştirip mazlum ve masum toplumları, ülkeleri sıkıntılardan kurtarabilirim. Bu şekilde inanıyorum ki biz Tunus başta olmak üzere Afrika'daki birçok masum ve mazlum topluma kendi hak ettikleri yaşam seviyesine ulaşmalarında çok yardımcı olabileceğiz.
Evet, kültürel boyuttan bahsettik. Bildiğim kadarıyla Osmanlı varlığı, o ismini camiler, medreseler tabii olarak saydığımız ama hani birebir isim vermediğimiz kültür varlığımızın Türkiye'den sürekli restorasyon gibi çalışmalar
inşallah olacak. İnşallah
arzu
olacak.
Arzu ediyoruz.
Zeytuna Medresesi dünyanın ve Afrika'nın en eski medreselerinden birisidir. Osmanlı bu medreseyi çok geliştirmiş, çok genişletmiş, büyütmüş ve şükür ki 2011 yılından sonra Zeytuna Medresesi tekrar hayata geçirilmiş ve Tunus kültüründe, Tunus ilim dünyasındaki İbn Haldun orada yetişmiştir. Tekrar bir ilim kültür bahçesi haline dönüşmüştür. Burada Osmanlı'nın katkısını inkar edemeyiz. Hayrettin Paşa'nın Türk toplumu ve Tunus toplumu açısından önemini inkar edemeyiz. Bunlar çok değerli, çok kıymetli şeyler. Daha niceleri var. Keşke imkan olsa da bunları uzun uzun konuşabilsek.
Evet, Sayın Doğan çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, aktardıklarınız için. Biz Tunuslu kardeşlerimize sevgi selam gönderiyoruz programımız aracılığıyla. Onların da bize olan çağrısını siz az önce ilettiniz. Son cümleleriniz olarak neler söylemek istersiniz?
Tabii ki Tunus 11 milyondan oluşan masum ve mazlum bir toplumdur. Tunuslu kardeşimizin yayından önce gönderdiği gibi çok ihtiyaçları olan, mesela anne çocuk ölümleri gibi birçok alanda insani ihtiyaçları olan bir ülkedir. Bizim o müşfik elimizi hem toplumumuz hem yönetimimiz aracılığıyla Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bir şekilde oraya aktarmamız ve o insanların hakkını, hukukunu iade edip olmaları gereken seviyeye ulaşmalarında yardımcı olmamız gerekiyor. Ben özellikle şahsınıza, TRT'ye ve yapımcımıza bana bu imkanı verdiği için, Tunuslulara ve gündemindeki konuları ifade etme imkanı verdiği için çok teşekkür ediyorum.
Biz de size katıldığınız için, aktardıklarınız için çok teşekkür ediyoruz ve biz de sizin vesilenizle Tunus'a kocaman bir sevgi selam penceresi açmış olalım. İnşallah sizin de belirttiğiniz gibi bundan sonra Tunus'la ikili ilişkilerimiz çok daha güzel yerlerde olur. Biz kendi adımıza TRT ailesi olarak her zaman onlara selam göndereceğiz. Her zaman programlarımızda tabii ki yer vereceğiz. Sizi de konuk ettik. Çok teşekkür ediyoruz ayaklarınıza.
Ben teşekkür ediyorum. Hem dinleyicilerimize hem Tunuslu kardeşlerimize. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Büyükelçi Ömer Faruk Doğan stüdyo konuğumuzdu. Günümüzde hala Osmanlı izlerini taşıyan Tunus'ta Türk varlığı üzerine değerlendirmelerini aldı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Aşkın yüzü körmüş derler ya senin içine. Ben biraz dağıttım halimi görsene. Parçalanı için bütün can kırıklarım olsun yapıştır. Kendimi seninle aşkın yüzü körmüş derler ya senin içine. Ben biraz dağıttım halimi görsene. Parçalanı için bütün can kırıklarım olsun yapıştır. Kendimi seninle gel Milan. Gitmeyi sor, kal hayır sen bana sor. Sol yanıma sancıyı mı sapladın ey sevgili? Gel Mila, gitmeyi sor, kal hayır sen bana sor. Sol yanıma sancıyı mı bu böyle gitmemeli? Yerinde ağır bak düştüğüm hallere. Bahse girerim sen gülüyorsun halime. Aydın çıktı bak evimde yalnızım. Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım. Taş yerinde ağır bak düştüğüm hallere. Bahse girerim sen gülüyorsun halime. Aydın çıktı bak evimde yalnızım. Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım. Gel Beyla gitmeyi sor. Kalmayı sen bana sor. Sol yanıma sancıyı mı sapladın? Kalmayı sen bana sor. Sor yanıma sancıyı var. Saplayan eski nota. Derler ya seninkine. Ben biraz dağıttım halimi görsene. Parçalandı için bütün cam kırıkları olsun yapıştırırım kendimi seninle. Taş yerinde ağır bak düştüğüm hallere. Bahse girerim sen gülüyorsun halime. Ailemin çıktı bak evimde yalnızım. Şarkı yeni bitti şimdi söylemek lazım. Bak görürsün kendimden sana kuş yapacağım. Belki bir gün ya da her gün eline konacağım. Bak görürsün kendimden bir sana kuş yapacağım. Beklemediğin bir anda eline konacağım. Gel Meyla gitmeyi sor. Kalmayı sen bana sor. Sor yanıma sancıyı fa saplayan eski nota. Gel Meyla gitmeyi sor. Kalmayı
Hayatın Sesleri'ndesiniz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. İNOSAM, İNO Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Sayın Gürkan Avcı stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Avcı. Çok aslında önemli bir konuyu konuşacağız. Türkiye dışarıdan çok göç alan bir ülke konumunda, göçmenlere ev sahipliği yapma, onları misafir etme hususunda örneğine az rastlanır şekilde büyük fedakarlıklar gösteriyor gerçekten Türkiye. Bu hem göçmenler için zor bir süreç, çünkü onlar da evlerini, yurtlarını bırakmak durumunda kaldılar. Yeni topraklarda yeni bir hayata adapte olmaya çalışıyorlar. Hem Türkiye için zor ve uzun bir süreç. Hem bu süreci konuşalım değerli hocamızla istedik. Göçmenlerin özellikle entegrasyonu anlamında eğitim üzerinde duralım istedik. Hem de geçmiş zamanlarda özellikle Türkiye'den de yurt dışına çok fazla göçler oldu farklı farklı ülkelere ve orada da yine eğitim sistemine o öğrenciler entegre olmak durumunda kaldı. Evet. Onlar da çok zorluklarla karşılaştı. Her iki göçmen eğitimi konusunu değerli hocamızdan dinleyeceğiz. Evet. Ama konumuza geçmeden önce İNOSAM'dan çok kısa bahsedelim hocam. Evet. Dinleyicilerimize tanıtalım.
Evet, İNOSAM İnovatif Stratejik Araştırmalar Merkezi. Şu an yurt dışında 8-9 ülkede İNOSAM'ın yönetilme yürütme kurulu üyeleri mevcut. 93 yılında kurduğumuz Genç Demokratlar Vakfı bünyesinde kurduk İNOSAM'ı. Türk diasporasıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Yani Türk diasporasının sorunlarını... akademik platformlarda,
yani yurt dışında yaşayan,
evet, yurt dışındaki vatandaşlarının ve bize akraba olan toplumların sorunlarını ele alıyor. Bu sorunlar iktisadi olabilir, sosyal sorunlar, politik sorunlar olabilir. Her nevi sorunlarını ilgi alanımıza giren, şu güncel süreçte ilgi alanımıza giren konuları ele alıyoruz. Bunun bir kısmını kamuoyuyla, basınla da paylaşıyoruz. Bir kısmını yalnızca ilgili kurumlarımızın bilgilerine takdim ediyoruz. Yani Türk diasporasının daha güçlü, daha proaktif ve bulundukları ülkede en nitelikli şekilde entegre olarak bulundukları ülkeyle Türkiye arasında bir dostluk, işbirliği köprüsü olabilmeleri adına ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ben TRT Hayatın Sesleri programına sizlere, bütün emeği geçen arkadaşlara bu nazik ve hususi ilgilerinden ötürü, İNOSAM'a olan gösterdiğiniz teveccühten ötürü de çok teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicilerimize İNOSAM adına selamlarımı, saygılarımı takdim ediyorum.
Değerli hocam, bizim için de çok büyük bir onur sizinle program yapmak. Çünkü çok önemli bir konuyu gerçekten konuşacağız bugün. Eğitim üzerinde konuşulacak aslında o kadar çok şey var ki, ama göçmenlerin eğitimi dediğimizde ve bu eğitim ve entegrasyon kelimelerini kullandığımızda kendimizi hangi alanda buluyoruz, ne şekilde buluyoruz, şu an durum nedir?
Evet. Az önce takdim ettiğiniz gibi gerçekten Türkiye eşine az rastlanır ve milli karakter ve hasletine yakışır bir şekilde ve şu anda da dünyada eşi benzeri olmayacak bir şefkat ve fedakarlıkla 5 milyona yakın, bunun kahir ekseriyeti Suriye'de göçmen kardeşlerimiz, misafir ediyoruz. Ve böyle münferiden bir takım sorunlar çıksa da yüksek bir başarı katsayısıyla bu göçmenlerimizi, Türkiye'deki göçmenlerimizi misafir ediyoruz. Bunların ekonomik sorunları var. Bunların elzem, temel ihtiyaçları paralelinde sorunları var. Beslenme sorunları, eğitim sorunları, iş sorunları, istihdam sorunları, mesleki eğitim sorunları, idari sorunları var, bürokratik sorunları var. Geçmişten bugüne baktığımız zaman ciddi bir iyileşme, ciddi bir başarı hikayesini okuyabiliriz. Tabii biz bütün bu sorunlar yumağı içinde eğitimi özellikle ele alırsak, eğitimde de yani Suriyeliler üzerinden şey yapalım, konuşalım. Çünkü kahir ekseriyeti Suriyeli, evet. Türkiye'deki göçmenlerin. Suriyeli göçmenlerimizin üçte birinden fazla bir bölümü çocuk ve gençlerden oluşuyor. Ve bunların eğitim ihtiyacı var. Yetişkinlerin de mesleki eğitim sorunu var. Şu an biz Suriyeli'ye, yani zorunlu eğitime devam etmesi gereken çağ nüfusu, Suriyelilerin içindeki çağ nüfusunun üçte ikisinin bir miktar üzerindekine eğitim imkanı verebiliyoruz. Hı hı. Devlet okullarında ve devletin tahsis ettiği alanlarda. Hı hı. Ve bu Suriyeli çocukların, Suriyeli göçmen çocukların ve gençlerin entegrasyonu adına da Türkçe eğitim hususunda çok ciddi bir performans artışı da yaşıyoruz. Çünkü ilk geldiği yıllarda genelde Arapça, yani geldikleri ülkenin dilini eğitim dilinde bir eğitim verme şeyi vardı, anlayışı vardı. Bu da entegrasyonu ciddi anlamda şey yapıyordu, sekteye uğratıyordu. O yüzden Suriyeli göçmenlere özellikle Türkçe eğitimi konusunda çok planlı, çok nitelikli bir eğitim imkanı sunmak gerekiyor. Hı hı. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız, ilgili devlet kurumlarımız ciddi altyapı oluşturdular. Ve şu an Türkçe eğitimi ve diğer tabii ki zorunlu dersler, hı hı. fen matematik, alanında, fen. Matematik alanındaki dersler de veriliyor. Ama sorunlar var mı? Elbette çok var. Suriyeli çocuk ve gençlerin gönül ister ki %100'ü eğitim imkanından istifade edebilsin ama bu konuda çok ciddi bir şey var. Yani daha önde gelen ihtiyaçlarla alakalı çözülmesi gereken sorunlar var. Ve ciddi bir sirkülasyon var. O nedenle şu anki ülkemizin bulunduğu nokta her ne kadar ciddi sorunlar, ciddi problemler, ciddi başarısızlık betimlemelerine mazur kalsa da geldiğimiz nokta gerçekten önemli bir noktadır, başarılı bir noktadır. Ve bu çocuklarımızın, özellikle gençlerimizin, Suriyeli göçmen ve diğer göçmen gençlerimizin hızla mesleki eğitime yönlendirilmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü Türkiye'de zaten ara eleman sıkıntısı ciddi oranda hissedilir durumda. Sanayi tesislerimizde, teknoloji tesislerimizde, bırakın bunlar inşaat sektöründe dahi nitelikli, diplomalı ara eleman sıkıntımız had safhada. Ve bu göçmenlerimize durumu uygun, altyapısı uygun üniversitelerimizde enstitüler açarak sanayi kuruluşlarıyla, ticaret kuruluşlarıyla entegre olmuş meslek liselerimizin bünyesinde bir takım kurslar açarak, sertifikasyonlu kurslar ve nitelikli kurslar olmak durumunda açarsak Suriyeli göçmenlerin ülkemize katkısı, katman değeri ve ülkemize olan bağlılıkları
artacaktır.
Ülkemize dönük fedakarane çabaları ciddi oranda artacaktır. Bir yol aldık, bir yol kat ettik ama daha uzun bir yolumuz var. Biz milli tarihimize, kültürümüze, milli karakterimize uygun bir şekilde bugüne kadar dünyanın herhangi bir köşesinde başı ağıran, herkese kucak açmış bir kültürün bakiyesiyiz millet olarak. Suriyeliler konusunda da bu genetik kodlarımıza uygun ama bilimin, aklın aydınlığında adımlar atarsak bu Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen göçmenlerin sorunlarının çözümü noktasında dünyaya örnek, namzet bir başarı hikayesi kesinlikle yakalarız diye düşünüyorum, evet. inanıyorum.
Bu eğitim sürecinde aslında kaynaştırma da çok önemli, evet. diye düşünüyorum. Şimdi Suriyeli gençlerimiz, çocuklarımız okullara evet gidecekler ama adapte olmalarında çevrelerindeki diğer çocukların, öğretmenlerin katkısı, evet. gerçekten, evet. çok önemli. Evet. Hani eğitim verilecekse acaba, evet. hem öğretmenlerimize hem Türk çocuklarına bu anlamda bir kaynaştırma eğitimiyle bütünleşik bir eğitim, evet. verilebilir mi?
çok güzel bir noktaya vurgu yaptınız. Bugün Avrupa ülkelerine de değişik ülkelerden, özellikle Afrika ülkelerinden, Afrika ülkelerinde rutine bindirilmiş bir göç dalgası var. Az da olsa, ama diğer ülkelerden de var. Suriye'den, Irak'tan, farklı ülkelerden, farklı Avrupa ülkelerinden dahi. Ve Avrupa'da genelde bir takım gettolaşmış mahallelerde yaşıyor göçmenler. Avrupa'daki belediyeler bu göçmenleri bir planlama politikası dahilinde belirli muhitlere, belirli mahallelere yerleştiriyor. Ve oradaki, o mahalledeki, o kasabadaki okulun müdürüne, öğretmenlerine bir hizmetçi eğitim veriyor, kurs veriyor. Yani işte buraya şu kadar göçmen, öğrenci gelecek. Bu göçmenlerin hikayesi budur. Şu nedenle ve şu ülkeden, şu sebepler vesilesiyle ülkemize gelmişlerdir. Zorunlu ve zaruri, öncelikli ihtiyaçları bunlardır. Göçmenlik psikolojisi babında da bir ciddi bir enformasyon, bilgilendirme. Bunu bakın öğrencilere de ve velilere de veriyorlar. Yani biz de bu güzel örneği
kendi şey yapmadan, dahil
tabii
edebiliriz.
Şey yapmadan, istismar etmeden tekrar söylüyorum. Bilimin, aklın aydınlığında kendi eğitim sistemimize hızla entegre etmemiz gerekiyor. Bu çok şey bir yöntem. Ben yurt dışında bulunduğum süreçlerde izlediğim, incelediğim bir husus. Bunu hemen kendi kültürümüze içselleştirmemiz gerekiyor. Çok doğru bir noktaya vurgu yaptınız. Çünkü dışlama, öğrenciler tarafından dahi dışlanması. Velilerin öğretmen ve okul idaresiyle olan diyaloğunda çıkan sorunlar, işte bu göçmenlerin entegrasyonuna, eğitim sorununa ve kriminal vakaların demografik göstergesine bile ciddi şeyi var, katkısı var.
Evet. Tabii aslında her şeyin başı eğitim ama eğitimin de bir ayağı ne yazık ki bütçe ve fon.
Eğitim de değil aslında, nitelikli eğitim.
Nitelikli eğitim ama hani bütçe ve fon işin içine de girmesi gerekiyor. Nasıl bir fon oluşturulabilir bu anlamda o çocukların daha iyi eğitim alabilmeleri
şimdi,
için?
Çağımız dijital bir çağda yaşıyoruz. Her göçmen çocuğu illa okula, masaya, sıraya oturtmamıza da gerek yok. Teknolojinin nimetlerinden ziyadesiyle, fazlasıyla bu sorunu bir an önce çözüme kavuşturmak için istifade etmemiz gerekiyor. Mesela uzaktan eğitim, e-eğitim platformları
hani
var.
Web tabanlı tabii işlemler ki yapılabilir.
Bunlarla da bu sorunun belirli bir parçasını, eğitim sorununun belirli bir parçasını çözümlemek mümkün. Ve Türkiye az önce manidar bir şekilde vurgu yaptığınız üzere bir fon oluşturmalıdır. Ve bu Suriyeli göçmenler konusu bütün dünyanın meselesi. Yalnızca Türkiye'nin meselesi değil, bir insanlık dramı. Türkiye'nin bu Suriyeli ve diğer göçmen çocukların, gençlerin eğitimi, mesleki eğitimi, entegrasyonu konusunda bir fon oluşturmasına, eğitim fonu oluşturmasında büyük fayda var. Birleşmiş Milletler'in UNICEF'i ve yine uluslararası bir takım kurumlar, kuruluşlar, hatta bu konuya hassasiyet gösteren ülkelerin kendi iç fonları, yani yurt dışına tahsis ettikleri fon dışında da iç fonları, çünkü bu fonları bunun için tahsis edilmiş. Ama bunlar nereye geliyor? Avrupa'ya gitmiyor, Türkiye'ye geliyor. O yüzden büyük bir şeyle, gönül açıklığıyla, büyük bir samimiyetle, ihlasla ve bir insanlık dramının çözümüne yönelik bir kardeşane bir çağrıyla bir fon oluşturmamız gerekiyor. malumunuz yani bizim kendi vatandaşlarımızın, kendi çocuk ve gençlerimizin eğitimiyle ilgili de sorunlarımız var. Finans sorunu da var. O yüzden bu fon konusu çok önemli ve Suriyeli kardeşlerimizin ülkemize olan şeyi de maliyeti de çok ciddi rakamlar oluşturuyor. Hı hı. Yardım eli uzatmalarını insani ve vicdani bir takım izahatlarla yapmamıza büyük fayda var. Yoksa bu yalnız Türkiye'nin güvenlik sorunu olmaktan çıkıp bütün dünyanın büyük bir vebal duygusuyla kendini sorumlu hissetmesi gereken bir soruna doğru hızla evrilebilir.
Evet. Hocam son dakikalarımız İNOSAM olarak eğitim anlamında ne tür çalışmalar gerçekleştiriliyor? Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım.
Genç Demokratlar Vakfı maharetiyle madde bağımlılığıyla ilgili bir sempozyum düzenledik. Türkiye'deki madde bağımlılığının ne noktaya ulaştığı, bütün demografik göstergeleri ve işin MR'ını çıkarttık. Hı hı. Türkiye neler yapıyor, neler yapması lazım, neler planlaması lazım. Bu çünkü ciddi bir mesele.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, İnovatif Stratejik Araştırma Merkezi İNOSAM'ın değerli başkanı Gürkan Avcı'yı stüdyomuzda konuk ettik. Göçmenlerin eğitimi ve entegrasyonu üzerine kısa bir söyleşi gerçekleştirdi. Kendisine verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor içim. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Seni görünce şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor içim. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Seni görünce la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
Ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte olmak dileğiyle. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.